49. ayrım, sayfa 603. 29. kısım, sonrası. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi 26 Aralık 1938 tarihindeki olağanüstü toplantısında Atatürk'e ebedi şef unvanını verdi. Yaşamı boyunca partinin başkanı olarak kalacağı ilan edilen İnönü'ye de milli şef denildi. Dipnot Derin, sayfa 148. Türkiye'nin önderi olduğundan kuşku duymayan Atatürk herhalde bunu resmen ilan edilmesine gerek görmemişti. Dipnot Soyak, cilt 2, sayfa 788-789. İnönü'nün milli şef unvanını kabul etmesini Recep Peker'in 1935 yılında hazırladığı ve Atatürk'ün reddettiği parti programındaki faşist ilkelerin uyarlanması olarak görüyor. 25 Ocak 1939'da Celal Bayar İnönü'nün isteğiyle istifa etti ve yerine 1919 Mayıs'ındaki kader yolculuğunda Atatürk'e eşlik eden askeri doktor Refik Saydam getirildi. Dipnot, yaşam öyküsü ayrıntıları için Tevetoğlu, sayfa 203-212. Resmi daireler, posta pulları, kağıt ve metal paralardaki Atatürk resminin yerini İnönü'nün resimleri aldı. Atatürk'ün İstiklal Savaşı'ndaki eski dostlarının gönlünü almak için Ali Fuat Cebesoy ile Kazım Karabekir birbiri ardına meclis başkanlığına getirilip onurlandırıldı. Rauf Orbay Londra'ya büyükelçi olarak atandı ama hiçbirinde iktidar gücü yoktu. Onların hırsları ve politik yetenekleri konusunda İnönü de Atatürk ile aynı kaygıları paylaşıyordu. Dipnot, İnönü anılarında Karabekir'in arkadaşlarını meclis üyesi seçtirmek için uğraştığını, cilt 2 sayfa 27, ama kendisinin karşı çıktığını anlatıyor. Aynı biçimde 2. Dünya Savaşı yıllarında Londra Büyükelçisi olan Rauf Orbay'ın da Türk elçilerinin gönderileceği yerlerin saptanması konusunda etkili olma girişimlerine de karşı durduğunu anlatıyor. Cilt 2 sayfa 184-185. Özel yaşamında İnönü cebinde küçük bir Kur'an taşıyan dinine bağlı bir Müslümandı. Dipnot, Heper, sayfa 80, not 141. Çocuklarına Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir görevliden özel din dersleri aldırtmıştı. Dipnot, Erdal İnönü, cilt 1, sayfa 260. Yine de Atatürk'ün dinin politikadan dışlanması olarak tanımlanan laik cumhuriyet ilkesine son derece sadıktı. Hatta yasa 1941 yılında biraz daha sertleştirildi ve ezanın Arapça okunmasını suç haline getirdi. Dipnot Daver, sayfa 171. Daha önceleri ezanı Arapça okuyan bir müezzin idari bir karara karşı gelmiş olurdu ve ancak disiplin konusu olup ciddi bir suç işlemiş sayılmazdı. Atatürk'ün Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerin Türkçeden ayıklanması politikasını hızlandırdı ve 1945 yılında anayasa saf Türkçe ile yazıldı. Daha öncekilere Arapça adları kullanılan Ekim'den Ocağa kadar yılın 4 ayı için Türkçe adlar bulundu. Dipnot Goloğlu, cilt 8, sayfa 283. Atatürk'ün hayatta olduğu yıllarda başlamış olan laik eğitimin kırsal kesime yayılması çabası sürdürülerek 1940 yılında genç köylülerin öğretmenlik eğitimi aldığı köy enstitüleri açıldı. İnönü enerjik Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirtmesi için destekledi. Atatürk'ün çağdaş yani batılı kültürü Türkiye'ye getirme hedefi uyarınca 1936'da ilk kez eğitime başlayan devlet konservatuvarından sonra 1940'da devlet opera ve balesi kuruldu. Dipnot Ana Britannica cilt 7 sayfa 207-208. Böylece Atatürk'ün başlattığı kültür devrimi ölümünden sonra da ilerlemeye devam etti. İnönü de Türkiye'nin çağdaş bir ülke olması için Atatürk kadar kesin kararlıydı. Ama Nazi Almanyası, Bolşevik Rusya ve militarist Japonya'da çağdaşlaşma korkutucu bir biçim almaktaydı. Çağdaş dünya kendini parçalamaya başlarken İnönü'nün esas kaygısı Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarıları korumaktı. Bunu sağlamak için önce Fransa ve İngiltere ile bir anlaşma imzaladı. Fransa'nın teslim olmasından sonra da Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladı ve nihayet Winston Churchill'in Türkiye'yi müttefiklerin tarafında savaşa sokma çabalarını durdurdu. İç politikadaki disiplinin desteklediği ustaca sürdürülen denge hareketi gerçekleştirilmişti. Bunu sağlayan da iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekelinde olmasıydı. Tek parti rejimi İnönü'ye silahı tarafsızlığını koruma ve savaşın bitimine çok az bir süre kala zafer kazanmakta olan müttefikler tarafında güvenli bir biçimde yerini alabilme olanağı tanımıştı. Dipnot, Almanya ile Japonya'ya 23 Şubat 1945 tarihinde savaş ilan eden Türkiye, San Francisco'da yapılan Birleşmiş Milletler toplantısına davet edilmek için tam zamanında hareket etmişti. Selim Deringil, Turkish Foreign Policy During the Second World War, KAP, 1989, sayfa 178-179. İnönü'nün ülkesini savaşın dışında tutma ve savaşın sonunda batılı müttefiklerin güvenli ortamına sokabilme başarısı, Atatürk'ün başbakanı olarak geçirdiği yıllarda geliştirdiği sağduyulu ve dirayetli yaklaşımının sonucuydu. Türkiye'nin tarafsızlığına saygı gösterilmesinin başka bir nedeni de 1918 ile 1923 yılları arasında Atatürk'ün ülkesinin kendini savunabileceğini kanıtlamış olmasıydı. Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda kazandığı zaferlerin anıları öteki ülkelerin saldırganlığını dizginlemekteydi. Savaş Türkiye'nin siyasi yaşamını dondurdu. 1945 yılında müttefiklerin zaferi tek parti rejiminin gevşetilmesi için içeriden ve dışarıdan baskılara yol açtı. Türkiye'nin Stalin'in yayılmacılık tasarılarına karşı koyabilmek için yardımına gereksinim duyduğu Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere demokratik müttefikler istiyorlardı. Onların demokrasi konusundaki ısrarları yurt içinde de yankılanıyordu. 1930 yılında Fethi Okyar'ın kısa süreli Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda yapmak üzere oldukları gibi, kültür muhafazakarları ile politik ve ekonomik özgürlük taraftarları güç birliği ettiler. İnönü her iki taraftaki muhaliflerine ödünler verdi. Muhafazakarların komünizm yuvaları diye eleştirdiği köy ensürleri 1947'de saygın konumlarını yitirmeye başladı. İki yıl sonra din konuları ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı ve Ankara'da bir ilahiyat fakültesi açıldı. Dipnot Daver, sayfa 78 ve 136-137. Çoğu Kemalist'in bugün bile gericilere verilen ödünler olarak gördüğü bu girişimler, İnönü'nün siyasi muhaliflerinin baskılarını azaltmaya yetmedi. Baskı çoğunlukla Halk Partisi'nin içinden kaynaklanıyordu. 7 Haziran 1945'te Celal Bayar ile 3 parti üyesi, o tarihte pek tanınmayan Adnan Menderes, milliyetçi tarihçi Fuat Köprülü ve Atatürk'e yaltaklanışı mecliste adeta atasözü biçimini almış olan Refik Koral'dan serbest parti politikası isteyen bir önerge verdiler. Dipnot: Adnan Menderes toprak sahibiydi. Meclisin 14 Mayıs'ta görüşmeye başlayıp 11 Haziran 1945'te oyladığı toprak reformu yasasına karşı çıkarak ilk kez kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ana Britannica, cilt 7, sayfa 108. Halk Partisi'nden atılınca 1946 Ocağı'nda Demokrat Parti'yi kurdular. 1944 yılında Genelkurmay Başkanlığından emekli olan sert ve disiplinci Mareşal Fevzi Çakmak ile Atatürk'ün eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras kısa bir süre için onlara katıldı. Çakmak Aras ile birlikte karakterine hiç uymayacak biçimde İnsan Hakları Derneği kurucuları arasında yer almıştı. Dipnot Sertel, sayfa 295 ve 383. İktidardaki Halk Partisi dürüstlüğü kuşkulu olan 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin 66 sandalye kazanmasına olanak verdi. İnönü çalkantıları durdurabilmek için Atatürk'ün en sert adamlarından Recep Peker'i başbakanlığa getirdi. Ne var ki belirli bir ölçü içinde tutulan baskının yararı olmadı ve İnönü de demokrasiyi seçti. Peker 1947'de görevinden istifa etti. Cumhuriyet tarihinin ilk özgür seçimleri 14 Mayıs 1950 tarihinde yapıldı ve meclisteki 487 sandalyeden 408'ini kazanan Demokrat Parti toplam oy sayısının ancak %53'ünü alabilmişti. Dipnot, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1995, sayfa 208. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihten sonra mecliste bir daha mutlak çoğunluğu sağlayamadı. İnönü istifa edince Bayar Cumhurbaşkanı, Menderes Başbakan oldu. Bu değişiklik demokrasiye pürüzsüz bir geçişin zaferi ve Atatürk'ün ulusal egemenlik idealinin gerçekleştirilmesi olarak nitelendirildi. 1937 yılında Bayar Atatürk'e gösterdiği aşırı övgüyle İnönü'yü alt etmeye çabalamıştı. Şimdi de Demokrat Parti hükümeti Atatürk'ün anısına gösterdiği saygıyla onu aşıyordu. Kağıt ve nakit paralarla posta pullarının üzerine yine Atatürk'ün resmi basılmaya başladı. 1953 yılında naaşı görkemli bir anıt mezara taşındı. 1951 yılında çıkarılan bir yasa Atatürk'ün anısına saygısızlık göstermeyi suç olarak tanımladı. Dipnot, Yasa No. 5816, tarih 25 Temmuz 1951. Yasaklanan bir dini tarikatın üyelerinin Atatürk büstlerini parçalaması bu yasanın çıkmasına neden olmuştu. Bu saldırılar İslam'ın sosyal ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığının ciddi bir işaretiydi. Demokrat Parti bunu dikkate aldı. İş başına gelir gelmez ezanın tekrar Arapça okunmasına izin verdi. Dipnot: Yasa No. 5665, tarih 16 Haziran 1950, Daver sayfa 172. Paranın çoğu gönüllü bağışçılardan toplanarak ülkenin dört bir köşesinde binlerce cami inşa edildi. Gerçi resmi olarak hükümet Kemalist yasalardan pek uzaklaşmıyordu ama İslami duygular daha rahatça ve daha yüksek sesle ifade edilebiliyordu. Demokrat Parti'nin iktidarda kaldığı 10 yıl Türkiye'nin görünümünü değiştirdi. Atatürk'ün köylünün ülkenin efendisi olduğu yolundaki sözleri kağıt üstünde kalmıştı. Oysa artık seçmenler ya da onlardan destek alan iktidardaki siyasi parti gerçek efendi konumuna gelmişti. Ama Menderes hükümeti onu destekleyenlerin maddi anlamda hemen iyileşme isteğini tatmin etmeye çalışırken İnönü'nün ekonomide sağladığı dengeyi bozdu. Aynı zamanda kendisini destekleyenlerin kültürüne saygı gösterilmesi isteğini karşılarken özellikle Atatürk'ün devrimlerinden sonra kültür değişikliği yaşamış olanları aleyhine çevirdi. Demokrat Parti'nin iktidardan düşmesinin nedeni gericiliğe verilen ödünler değildi. Ekonomiyi altüst ettiği için desteğini yitirmişti. Yasal muhalefeti susturarak iktidara sahip olmaya çalışması yüzünden 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri bir darbeyle düşürüldü. Kemalizm bayrağı Demokrat Parti'nin muhaliflerince kullanıldı ve darbeden sonra hazırlanan 1961 Anayasası'nın ön sözünde Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine ve milli mücadele ile Atatürk'ün reformlarının ruhuna sadık kalacağı açıklandı. Dipnot Aybay sayfa 1. Silahlı kuvvetler oy ya da çıkar peşinde koşan politikacıların bu ilkeleri tehlikeye attığına inanıyor ve kendisini Kemalizmin koruyucusu olarak görüyordu. Ordu bir kez daha 1971'de sivil hükümeti değiştirdi. 1980 Eylül'ünde yönetimi ele aldı ve 1998 Haziran'ında sivil hükümette değişikliğe zorladı. Ama artık özgür seçimle iş başına gelmiş olan parlamento tarafından yönetilme ilkesini kabul ettikleri için politikaya her el atışlarından sonra kışlalarına çekiliyorlardı. Her seferinde siyaset oyunu için yeni kurallar getirdiler ama bu kurallar Kemalist bir istikrar yaratmayı başaramadı. Acaba yaratılan model mi hatalıydı, yoksa Atatürk'ün çeyrek yüzyıl önce sağlığına kavuşturduğu bir bedenin çektiği büyüme ağrıları mı günümüzdeki rahatsızlıklara neden olmaktadır? Atatürk tarihteki yerini ülkesinin işgaline ve bölünmesine karşı Anadolu'nun Müslüman halkının direnişini başarıyla yöneterek kazandı. Bu mücadelenin hazırlanma, planlanma ve uygulanmasında başka birçokları da rol aldı. Ama 1919 yılında Erzurum Kongresi'nin başkanı seçildiği günden 1923'te Lozan Konferansı'nda Türk direnişinin zaferi bütün dünya tarafından tanınıncaya dek Türk milliyetçiliğinin askeri güçlerine Atatürk önderlik etti. İkinci temel başarısı ise ülkesinin daha önce hiç bilmediği barış ve huzuru getirmesiydi. Onun yerinde başkaları olsaydı neler yapardı bunu bilmiyoruz. Ama milliyetçi hareket için belirgin hedefler ve sınırlar saptamakta ısrar ettiğini, ülkesinin tam bağımsızlığını kazanıp mücadelenin başlangıcında üzerinde hak iddia ettiği toprakları sınırları içine katınca daha ileri gitmesi için bazı dostlarının yaptığı baskıya karşı çıktığını biliyoruz. Boğazların denetimini ve Hatay adını verdiği bölgeyi pazarlıklar sonucunda almıştı. İslam Birliği ya da Türk Birliği olarak tanımlanan doktrinlere kesinlikle arkasını dönmüştü. Ülkesinin bütün komşularıyla dostça ilişkiler kurmak için durmaksızın çalışmış ve barışı sürdürmek adına uluslararası çabalara katılmıştı. Anadolu'nun Müslüman halkı savaş nedeniyle yoksullaşmış, hastalıklarla kırılmıştı. Temel becerilerden yoksundu, iletişim sistemi ilkeldi. Bir daha savaş yaşanmamasının ve gerek sıtma gerekse diğer salgın hastalıkların önlenmesi için ciddi çaba gösteren yönetimin sayesinde, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1927'deki ilk sayımda 13 milyon 600 bin olan nüfus, Atatürk'ün ölümünden sonraki ilk sayım olan 1940 yılındaki sayımda 17 milyon 800 bine yükseldi. Dipnot diye, Türkiye İstatistik Yıllı, 1995 sayfa 57. Okur yazarlık oranı nüfusun 10'da 1'inden 5'te 1'ine 2 kat arttı. Dipnot, elde bulunan en eski istatistiklere göre 1927 yılında toplam nüfusun %89,5'u okuma yazma bilmiyordu. 1935-1936 yılında ise okur yazarlık oranı iki katına çıkıp neredeyse nüfusun %20.4'üne ulaştı. Andreas Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey, Aylin and Unwin, Londra 1966, sayfa 174. General Directorate of Statistics tarafından yayınlanan resmi Small Statistical Abstract of Turkey 1948 yılında 1935 yılı rakamını %23.3 gibi daha yüksek bir oran olarak gösteriyor. Sayfa 80. Yeterli bir demiryolu şebekesi inşa edildi ama karayolları ihmal edildi. Devlet bez ve şeker gibi temel ihtiyaç maddeleri üreten fabrikalar inşa etti. Nüfusun artmasına karşın 1923 ile 1938 yılları arasında kişi başına yıllık gelir iki katına çıktı. Dipnot 50.3 liradan 111.5 liraya. Hale sayfa 46. Atatürk'ün döneminde sürdürülen ekonomik politikalar tutucuydu. Bütçe dengeliydi ve 1930 krizinden sonra dış ticaretle dengeye oturtulmuştu. İlerleme yurt içindeki çabaların ürünüydü. Çünkü Türkiye Atatürk'ün sağlığında neredeyse hiç dış yardım almadı. Ölümünden birkaç ay önceye kadar sadece bir tek, yani Sovyet Rusya'dan borç alındı. Devletin ekonomiyi denetlemesi özel girişimleri kısıtladı ama milliyetçi rejimin yozlaşmasını önledi. Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin hala yoksul ve geri kalmış bir ülke olduğu gerçektir. Nüfusun 1/5'ünün köylerde, çoğunlukla ilkel kerpiç evlerde yaşadığı bir tarım ülkesiydi. Devlet köylülere düzeni sağlamaktan başka pek az yarar getirmişti. Ama eşkıyalığı sona erdiren istikrarlı bir yönetimin varlığını simgeleyen kanun ve düzen ilerlemenin ön koşuluydu. Köylerin dışındaki dünya yavaş yavaş değişiyor ve İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda hem kasabalarda hem de kırsal kesimlerde maddi standartların hızla yükselmesinin temelleri atılıyordu. Atatürk toplumsal bir devrim getirmemişti. Onun otoriter yönetimi altında toprak sahipleri ve yörelerin ileri gelenleri taşra toplumuna egemen olmayı sürdürdüler. Kasabalarda devlet memurları küçük çapta bir orta sınıfın bel kemiğini oluşturdular. Müslümanlar yavaş yavaş ticareti öğreniyorlardı. Ama ülkede kalan küçük Hristiyan ve Yahudi toplulukları beceri isteyen işlerde hala önde geliyorlardı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti tıpkı kendisi gibi sultanların yönetiminde hizmet vermiş olan subaylar ve memurlar yürütüyordu. Siyasal ilkelerin değişmesi uygulamaları pek fazla etkilemedi. Kuramsal olarak Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği egemenlik padişahtan halka geçmişti. Ama egemenliği elinde tutan cumhurbaşkanı olarak Atatürk idi. Başbakan ise yalnızca ünvanı değişen sadrazam idi. Valiler yörelerin efendisiydi ve müfettişler de bölgeleri yönetiyordu. Son padişahlarla kıyaslanınca disiplinin daha sıkı olduğu görülüyordu. Gerçi cumhurbaşkanı, bakanlar ve memurlar yasaların üzerinde değildi ama sultanlarla nazırları da değildi. Yine de onu yaratan Fransız devriminin çalkantıları sırasında fazlasıyla ihlal edilmiş olmasına karşın insan hakları bildirgesi ne kadar önemliydiyse Atatürk'ün cumhuriyetçi ilkeleri de o kadar önemliydi. İstiklal Savaşı yıllarında parlamentonun belirgin bir ağırlığı vardı. Daha sonraları ağırlığı azaldı ama biçimi sürdürüldü. 1924 yılında hazırlanan ilk Cumhuriyet Anayasası bu ilkeleri yüceltmiş ve 1950 seçimlerinden gerçek bir parlamenter hükümetin çıkmasına olanak veren temeli oluşturdu. Atatürk ardında bir diktatörlük değil, bir demokrasi yapısı bırakmıştı. Atatürk bir sosyal devrimci olmadığı gibi kesinlikle sosyalist de değildi. Politik devrimi biçimseldi. Buna karşılık merkezi noktası laiklik olan kültür devrimi özgün ve çok geniş kapsamlıydı. Aslında Türkiye'yi yöneten sınıfın ve yönettiği devletin laikleştirilme çabaları daha 19. yüzyılda başlamış ve 1908'den sonra İttihat ve Terakki tarafından büyük bir gayretle ileriye doğru itilmişti. Ama dinin hükümet işlerinden tümüyle ayrı tutulmasına ilk karar veren Atatürk idi. Kendisinden önce iktidarda olanlar bu kadar ileri gitmeye cesaret edemedikleri gibi kendi çevresindekiler de bu konuyu iyice yumuşatmaktan yanaydılar. Atatürk'ün laikliği kendisinden önce bu kuramı ele alanlar gibi devrim sonrası Fransa'sında kilise ile devletin bağlarının kesilmesine dayanan Fransız laisizm ilke ve uygulamasından esinlenmişti. Ama Türkiye'de uygulama farklıydı. Cumhuriyet yönetimi İslam'dan bağımsız olduğunu ilan ederken daha önce sultanların yaptığı gibi dini denetlemeyi sürdürmüştü. Mantık açısından bakınca Fransız laisizmi Müslüman bir topluma uygulanamazdı. Dinin kişiye özel olduğu ilkesi İslam tarihi açısından tutarlı değildir. Kur'an yalnızca ahlak ilkelerinin toplamı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed'in yarattığı devletin medeni hukuku ve ceza hukukuyla anayasasıdır. Kur'an'la birlikte peygamberin söz ve eylemleri, sünnet, toplumsal ve bireysel davranış biçimlerinin ayrıntılarını açıklayarak Müslümanlığın temelini oluşturur. Açık kafalı din düşünürleri kutsal yasaları farklı yorumlayabilir ve açıklayabilir. Ama bunların geçerliliğini yadsımak bir Müslüman için devrimci bir harekettir. Atatürk 1924 yılında hilafeti kaldırdıktan sonra işte bunu yaptı. Yayıncısı Fadi Rıfkı Atay, Kemalizmi İslamiyet'in reformu olarak tanımlarken, dinin ibadet kuralları dışındaki bütün kurallarını iptal eden bir reform olduğunu söylemişti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 303. Gerçekten de uygulamada böyle oldu. Türk Müslümanları ibadetlerini sürdürdüler ve Mustafa Kemal ne en yakın dostlarının ne de halkın özel ibadetlerine karıştı. Büyük kent topluluğu liderinden örnek aldı ve bir süre için dindarlık köhne bir görüş olarak kabul edildi ve camiler boşaldı. Bu geçici bir olguydu ama aynı zamanda ağır ağır ilerleyen organik dünyevileşmenin habercisiydi. Dinin özel bir seçim olduğu görüşünün kabul görmesine, devletin toplum davranışlarını düzenlemek için laik yasalar getirmesi de yardımcı oldu. Sonuç olarak kuramca mantıksız ama uygulamada geçerli olan, laikliğin içinde İslam diye tanımlanabilecek yeni bir biçim zaman içinde ortaya çıktı. Ne var ki Atatürk kendini hiçbir zaman bir din devrimcisi olarak görmedi. Akılcılık taraflısıydı ve en azından 1924'ten sonra yayınlanmasını desteklediği kitaplar materyalist ve determinist ideolojileri destekliyordu. İslam'da reform yapmak yolunda bir girişimden 1928'de derhal vazgeçildi. Atatürk'ün çevresindeki yaygın görüş, İslam'da yapılacak bir reformun kuru bir dalı aşılamak kadar yararsız olduğu yönündeydi. Dipnot Başar, sayfa 45, Tunçay, sayfa 220, not 19. Atatürk ancak dini yasalarla aradaki ilişkiyi kopardıktan sonra kadın ve erkek eşitliğini yasalaştırabildi. Başkentin gün görmüş Osmanlı toplumunda Türk kadınları oldukça geniş bir özgürlük kazanmışlardı. Büyük savaş sırasında Jön Türk hükümetinin başka çaresi kalmadığı için kadınları da çalıştırmaya başlaması kadın özgürlüğünü ilerletmişti. Ama İslamiyet medeni kanuna hükmettikçe tam eşitlik olanaksızdı ve kadın özgürlüğünde herhangi bir ilerlemeye karşı çıkılabilir ve tam tersine çevrilebilirdi. Türk kadınları elde ettikleri hakları Atatürk'e borçludur. Hiçbir ön koşul olmadan Batı yasalarının, Latin alfabesinin, Hristiyan takvim sisteminin ve hafta sonu tatilinin uygulamaya geçirilmesi gelişmiş toplumlarla iletişimi kolaylaştırdı. Atatürk halkına pozitif, laik bilginin verilmemiş olduğuna inanıyordu. Müslüman toplumlarda gözlemlenen cehaleti, bilginin sınırlarını zorladığı ülkelerden bilgi akışını destekleyerek ortadan kaldırmaya çabalıyordu. Atatürk ile yurt içinde kendisine muhalif olanlar arasındaki en temel fark, onun dış dünyadan korkmamasına karşın ötekilerin korkmasıydı. Onun milliyetçiliği dışa dönükken onlarınki içe dönüktü. Muhaliflerinin aksine halkının geri kalmışlığı ile yine halkının bunun üstesinden gelebilme yeteneğine olan tam inancını gerçekçi bir tespit içinde birleştirebiliyordu. Başkalarının söylediklerine genellikle kendisinin yapmadığı doğrudur. Özel yaşamında kadınları hiçbir zaman kendisiyle eşit olarak görmemişti. Belki de yabancı ülkelere yolculuk yapmamasının nedeni kendi halkını yönlendirdiği dünyada rahat edemeyeceğiydi. Akılcılığı ve pozitif bilimlere bağlılığı onu gerçek dışı tarih ve dil kuramları yaratmaktan geri koymadı. Kuramsal olarak demokrattı ama kendi kültünü yarattı ve her zaman haklı olduğuna içtenlikle inandı. Mantığa saygı duyarken mantık dışı alışkanlıklarını sürdürmekten vazgeçmedi. Her şeye karşın hümanist ve evrensel bir dünya görüşü vardı. Yarattığı gençlik kültü, o zamanlar yaygın bir görüngü, cehaletle savaşırken İtalya, Almanya ve Sovyet Rusya'dan farklı olarak milli, ırkçı ya da sınıfsal düşmanlıklara yönelmedi. Övün, çalış, güven sloganı, kendi kendini yetiştirme ilkesini savunan İskoç yazar Samuel Smiles'ın felsefesini Türkiye'ye taşıdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özel girişimciliğin üzerindeki kısıtlamalar gevşetilince Atatürk'ün teşvik ettiği kendine güven ruhu geri kalmış bir ülkenin dünyanın 17. en büyük ekonomisine dönüşmesine yardımcı oldu. Dipnot, Milliyet gazetesinde 25 Nisan 1998 tarihinde Dünya Bankası raporundan alıntı, sınıflandırma satın alma gücü endeksine dayanmaktadır. Günümüzde Atatürk'e yöneltilen eleştiriler 3 ana başlık altında toplanıyor. Demokratik bir hükümet kurmamak, laiklik politikasıyla Türk toplumunu bölmek ve yönetenlerle yönetilenleri birbirinden ayırmak, etnik farklılıkları sindirmek ve özellikle geniş yerli Kürt topluluğunun haklarını yadsımak. Birinci eleştiriyi yanıtlamak en kolayıdır. Parlamenter demokrasi yönetenlerin özgür bir oylama ile seçildiği bir toplum ve devlet yapısı üzerindeki temel noktalarda fikir birliğine varılmasını gerektirir. Böyle bir fikir birliğinin yokluğunda parti politikaları birbiriyle çelişen etnik, dinsel ve yöresel grupların, aşiretlerin ve kabilelerin çatışma alanı biçimini alır. Atatürk'ün döneminde temel noktalar üzerinde bir anlaşma yoktu. Dahası iki dünya savaşı arasındaki sürede daha zengin ve daha iyi eğitimli toplumlarda bile demokrasi sürdürülememişti. Atatürk'ün aydın otoriterliği, özgür, özel yaşam biçimleri için yeterli bir boş alan ayırmıştı. Onun yaşadığı yıllarda bundan fazlası beklenemezdi. Atatürk'ün laiklik anlayışını eleştirenler, Cumhuriyet'in yönetiminde İslam'a da yer vermiş olması gerektiğini öne sürüyorlar. Ama günümüzde kısa süre önce yaşanan deneyimler, siyasal İslam'ın taleplerinde kapsayıcı olduğunu gösterdi. Mısır, İslam'ı resmi din kabul etmekle kökten dincilerin terörünü önleyemedi. Elbette Atatürk'ün bir yandan laiklik üzerindeki taleplerini reddederken, örgütlü İslam'a daha fazla saygı göstermiş olması gerektiği öne sürülebilir. Din adamlarına şiddetle karşı olduğu, hocalardan hiç hoşlanmadığı açıkça biliniyordu. Ama işin içinde duygular olmayınca bir kültür devrimi de olmaz. Bir kimsenin Atatürk'ü değerlendirmesi, en nihayetinde o kimsenin Avrupa'nın aydınlanma çağında geniş ölçüde din adamlarına karşı olanların şekillendirdiği, çağdaş uygarlığı nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Atatürk de onlar gibi hissediyordu. Türkiye'de Kürtler ve diğer etnik gruplara gelince, Atatürk reformcu, Türk milliyetçileriyle aynı görüşü paylaşıyordu. Gençlik yıllarında Mustafa Kemal'e esin kaynağı olan özgürlük şairi Namık Kemal, 1878 gibi çok erken bir tarihte, ülkemizde Türkçe dışındaki bütün dilleri yok etmeye çalışmalıyız. Ulusal birliğe karşı dil, belki de dinden daha sağlam bir engel oluşturur diye yazmıştı. Dipnot, Arai tarafından alıntı, sayfa 3. İstiklal Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Kürtlerden ayrıca söz etmiş ama hep kaderleri Türklerden kesinlikle ayrılamayacak kardeşler olduklarını söylemişti. Dipnot. Örnek olarak Mustafa Kemal'in 11 Ocak 1920 tarihinde Garzanlı Kürt Şeyhi Ziyaeddin'e gönderdiği telgrafa bakınız. Böylece Türk ile Kürt bu iki öz kardeş dindaş el ele vererek vahdet-i mukaddesesini müdafaya azim oldukça Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yani yardımıyla şüphesiz vatanımız istiklalimiz halas olacaktır yani kurtulacaktır. Atase, Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler cilt 4 sayfa 195. Genel anlamda yerel bir kendini yönetim sistemi içinde Kürtlere özellik tanıma görüşünü de dile getirmişti. Dipnot, Mezopotamya, El Cezire cephesi komutanlığına atanan General Nihat'a anılmış, Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 69, göreve gelişinden bir süre sonra 1920 yılında gönderilen talimatta Mustafa Kemal, tedricen bütün memlekette ve vasi mikyasta doğrudan doğruya halk tabakatının alakadar ve müessir olduğu surette idari-i mahalliyeler ihdası siyaseti dahiliyemiz icabındandır. Kürtlerle meskun menatıkta ise hem siyaseti dahiliyemiz ve hem de siyaseti hariciyemiz noktayı nazarından tedricen mahalli bir idare ihdasını iltizam etmekteyiz diyordu. Dahili politikamız memleketin tümüne zamanla yayılıp nüfusu doğrudan etkileyecek yerel yönetimler biçimindedir. Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde ise gerek dahili gerek harici politika nedeniyle zaman içinde yerel yönetime geçilmesini gerekli görmekteyiz. Bu talimat meclisin 22 Temmuz 1922 tarihindeki gizli oturumda okundu. TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt 3 sayfa 551. Ama savaş kazanıldıktan sonra 1924 yılında yeni Cumhuriyet Anayasası merkezi bir devlet öngörmüş ve her vatandaşın Türkçe konuşması için baskı yapılmaya başlamıştı. Dipnot. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yerel konseyler ya da Osmanlı Anayasası'nda kullanıldığı anlamda şuralar kurulmasını öngörüyordu. 1876 tarihli Osmanlı Anayasası'nda geçen Meclisi Umumi tanımı, Fransızcadaki Conseil General tanımının tercümesiydi. Bu konseyler ya da şuralar eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, kamu hizmetleri ve sosyal hizmetlerden sorumlu olacaktı. Madde 11. 1924 Anayasası kısaca vilayetler umuru, tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif esası üzerine idare olunur. Madde 91. Diyerek bölgesel yönetimlerde daha geniş yetkilerin dağıtılacağından ve görevlerin belirleneceğinden söz ediyordu. Bakınız Aybay, sayfa 199-200. Cumhuriyetin bütün vatandaşlarını Türk olarak görme politikası etnik geçmişleri özel yaşam alanının içine itmeyi başarırken, yalnızca sayıları çok az olan Hristiyan azınlıklar ve etnik kimliklerine sımsıkı bağlı kalan milyonlarca Kürt bunun dışında kalmıştı. Kürt sorununun sürüp gitmesi Türk milliyetçiliğinin Atatürk'ün paylaştığı ama başlatmadığı hatalı bir yaklaşımın sonucudur. Daha sonraları onun tarih kuramları özümleme politikasına yapay bir haklılık getirmişti. Belki önce söz verdiği gibi özerklik tanıyabilirdi ama Kürtler o dönemde ve hala kendi aralarında bölündüğü ve dış denetimlere gösterdikleri direniş kadar büyük bir hırsla birbirleriyle savaştıkları için özerkliğin yasa ve düzenle bağdaşabilir olacağı kuşkuludur. Üstelik çağdaşlaştırma yolundaki reformların ülkenin dört bir köşesine götürülmesini de muhakkak ki engelleyebilirdi. Kendisinden önceki Fransız devrimcileri gibi Atatürk'le bir merkezden zorlanan çağdaşlık ile yasa ve düzen sistemini seçmişti. Yine de nedeni ne olursa olsun Kürt sorununun çözümünü kendisinden sonra gelenlere bırakmıştır. Atatürk özellikle Fransız Kuzey Afrika'sındaki ve İngiliz Hindistan'ındaki sömürge yönetimi altında yaşayan insanlar arasındaki milliyetçilere ilham kaynağı olmuştur. Ama o yalnızca bağımsızlığa layık olduğuna ve kendi çabalarıyla uygar bir konuma ulaşabileceğine inandığı ülkesi söz konusu olduğunda anti-emperyalistti. Avrupa imparatorluklarının uygarlıklarına hayranlık duyuyordu. Bunların sömürgelerindeki insanlara gelince onların da ancak kendi çabalarıyla bağımsız uluslar olabileceklerini düşünüyordu. Dipnot: Atatürk'ün afete yazdırdığı yurttaşlık bilgileri, ulus oluşturmayı diğer uluslarla paralel olarak ayrı bir varlık olmaya çabalamak olarak tanımlıyordu. Her ulusun topraklarına sahip çıkmaya ve eşit muamele talep etmeye hakkı vardır. Ama Çinliler, Afganlar, Hintliler, Libya'da Trablus sakinleri, Tunuslular, Faslılar, Suriyeliler, Iraklar, Mısırlılar ve Arnavutlar özgür ya da bağımsız olmadıkları için ulus değil, ancak toplum olarak nitelendirilebilirlerdi. Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri, sayfa 25-26. İstiklal Savaşı sırasında Suriye'de Haşimilerin çevresine toplanan Müslüman milliyetçilerle ve İngiliz Hindistan'ındaki hilafet hareketiyle temasını sürdürmüştü. Bingazi'deki İtalyanlardan kaçan Sünusi liderini ülkesine kabul etmişti. Ama Lozan Konferansı'ndan sonra Avrupalı güçler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi imparatorlukları ya da etki alanları altındaki topraklarda kışkırtmalara neden olabileceği korkusunun yersiz olduğunu anladılar. Yabancı devrimciler Atatürk'ün Türkiye'sinde hoşgörüyle karşılanmıyordu. Anti-emperyalizm ihraç edilecek bir olgu değildi. Atatürk kendini geliştirmenin bireyler kadar toplumlar içinde geçerli olduğuna ve hedefinin de tek bir evrensel çağdaş uygarlığa katılmak olması gerektiğine inanıyordu. Türkiye'de Atatürk anıtlarının sayısı çoğalmaya devam ediyor. Ama onun esas önemli anıtı kurduğu ve şekillendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Günümüzde bölgesel bir güç olan Türkiye, yakın komşular için sık sık ve haksız bir biçimde bir korku kaynağı olurken, daha uzaktaki ülkeler için ürküntüyle karışık bir umut kaynağı olmaktadır. Atatürk'ün yaşamının son günlerinde Hatay'ın ayrı bir birim haline getirilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesine de yansımıştır. Her ikisi de Türklerin yaşadığı topraklarda imparatorluk sonrası ortaya çıkan düzenlemelerdir. Birincisi Fransızların Suriye'den, ikincisi ise İngilizlerin Kıbrıs'tan çekilmesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir. Her ikisi de Türk yayılmacılığının belirtisi değildir. Atatürk'ün bir yandan Türkiye'nin gelişmesini ve ülkenin bağımsızlığı ile bütünlüğünün korunmasını öngörürken, öte yandan sınır dışı maceralara girişilmesini engelleyen politikaları halen sürdürülmektedir. Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyetlere Türkiye'nin gösterdiği ilgi, Atatürk'ün Türk Birliği fikrini reddetmesine karşı çıkmak olarak yorumlanmamalıdır. Komşu Araplar, İranlılar ve Afganlılar da Sadabat Paktı'nı kendisi yaptırmıştı. Günümüzün değişen koşulları altında Türkiye akrabalarla daha yakın ilişkiye girmeyi kesinlikle onaylardı. Dış dünyanın Atatürk'ün politikasını anlaması uzun sürdü. Hala da onun şekillendirdiği ülkeyi yerleştirecek bir yer bulmakta zorlanıyor. Atatürk'ün ülkesini Avrupa'ya ve Batı'ya yönlendirdiği söylenir. Gerçekten de peşinde olduğu uygarlığın merkezi o zamanda, bugün de Batı'dadır. Ama o coğrafi bir bölgeye değil, bir ilkeye bağlıydı. Nerede olursa olsun çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve onun daha fazla gelişmesine katkıda bulunmak fikri, çoğu Türk'ün esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Atatürk dünyaya Türklerin asker olarak kendilerini kanıtlayacaklarını gösterdi. Şimdi ise binlerce Türk kültür ve iş yaşamının uluslararası ortamında kendilerini göstermektedir. Bu Atatürk'ün idealinin boş bir hayal olmadığını göstermektedir. Günümüzde Türk toplumu düzensiz ve bölünmüş gibi görünebilir. Atatürk ise düzene hayrandı. Saplantı derecesinde düzenli ve titizdi. İyi düzenlenmiş yeşil bir çevre özlemi taşıyordu. Vatandaşlarının çoğunun bugün içinde yaşadığı beton karmaşası onun özlemlerini adeta yalanlıyor. Falih Rıfkı Atay 30 yıl önce Atatürk'ün halka şapka giydirecek ve Latin alfabesini kullandıracak kadar güçlü ama bir şehir planlaması yaptırmayı beceremeyecek kadar güçsüz bir hükümet kurduğunu belirtmişti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 428. Bunun anlamı toplumsal gelişmenin ancak kendi hızıyla ilerleyeceğidir. Atatürk'ün tıpkı dünyada bir tek uygarlık olduğu gibi, yalnızca bir tek kültür olduğu inancı, belki edebiyat ve güzel sanatlar gibi yüksek kültür açısından doğru olabilir. Ama kültür, antropolojik açıdan insanların yaşam biçimleri olarak ele alındığı zaman, bunun böyle olmadığı açıktır. Atatürk'ün mensup olduğu sosyal sınıf Avrupa tarzını kolayca benimsemişti. Ama ülke nüfusunun tamamını aynı yönde ilerletmenin güçlüğünü yeterince tahmin edememişti. Yine de Atatürk'ün kültür devriminden sonra Türkiye'nin yerine oturmasının uzun sürmesi devrimi geçersiz kılmaz. Fransız Katolikleri ile laiklerinin hep birlikte Bastil gününü ortak bir başarının yıl dönümü olarak kutlamaları yakın bir olay halinde hala belleklerde canlıdır. Bütün bu sürede her geçen kuşakta Fransız devrimi yeniden değerlendirilmektedir. Türkiye'de şimdi Atatürk'ün kişiliği ve devrimlerinin konusu çevresinde ateşli tartışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu uzun zaman sürecektir. Bu arada Bolşevik devrimi tersine döndü. Atatürk'ün çağdaşı İran Şahı Rıza Pehlevi'nin başlattığı laikleşme süreci sona erdirildi. En azından Atatürk'ün reformları düşman baskılara, diğer çağdaş radikal değişim çabalarından daha fazla direndi. Mustafa Kemal'in taklit etmeye çalıştığı Batı değişti. Kemalizm de yeni bilgilere karşı açık olmayı sürdürürken, otoriter geçmişinden sıyrılarak Batı ile birlikte değişim gösterebilir. Atatürk'ün verdiği mesaj, Doğu ile Batı'nın evrensel laik değerler ve karşılıklı saygı temelinde bir araya gelebileceği, milliyetçilikle barışın uyumlu olabileceği, insan aklının yaşamdaki tek gerçek rehber olduğudur. Bu iyimser bir mesajdır ve geçerliliği her zaman kuşkulu olacaktır. Ama saygı gösterilmesi gereken bir ilkedir.